Ayrım 10. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 136. 23. Bölüm, Tamara'nın Sığınağı. Abdülhamit Hoca alçak bir tabureye oturdu. Ardından Nilüfer saman çiğniyor, önünde de hala yatakta olan Tamara'yı çevreleyen örtüler bulunuyordu. Kısrak zaman zaman omzunda atılı duran yün pelerini ısırmak için hamle edecek ve hoca birkaç tatlı sözle azarlayarak Nilüfer'in burnunu öte yana itecekti. Taşlama gecesinden bu yana Tamara'nın yüzünü görmüş değildi ve görmemesinin daha hayırlı olduğuna karar vermişti. Kadınların örtünmesine çok önem verdiğinden değildi bu. Çalışmak olanaksız hale geleceğinden köy yerlerinde hiçbir kadının örtündüğü yoktu. Ve bu küçük kasabada da eğer kadınlar örtünmekteyseler, bunu yalnızca bir gurur meselesi haline getirdiklerinden, zamanlarını çalışmadan geçirdiklerini göstermek amacıyla yapmaktaydılar. Dolayısıyla Abdülhamit her zamanki gibi saçı tozlanmaktan koruyan ve erkekler arasından yalnızca bir kocanın görebileceği özel bir şey olarak muhafaza eden pratik başörtüleriyle çevrelenmiş yuvarlak kadın yüzlerinin görüntüsüne yabancı değildi. İmam yüzüne bakmaktan kaçınıyorsa bunun sebebi Tamara'nın güzelliğinin kendisinde ona dokunma duygusu uyandırması, gözlerindeki tarifsiz kederin onu da zihnini karıştıran bir kederle doldurma etkisi göstermesiydi. Buna ilaveten Tamara'nın yaşı en büyük kızı Haseki'nin yaşından daha büyük değildi ve olan bitenlerin ışığı altında bu da onun zihnini altüst etmekteydi. "Tamara Hanım, biraz mastika ister miydiniz?" diye sordu elini örtülerin arasına uzatarak. "Orada öyle salamura turşu gibi yatıp durmaktan sıkılmış olmalısınız." Küçük parmakların altın rengi kristalleri almak için avucunun içini yoklayıp geçtiğini fark etti. Ve bu ona Nilüfer'in dişleriyle yumuşak dudaklarını hatırlattı. Hiç alakası yokken, "Mastika Kostan geldi," diye ekledi. Anladığım kadarıyla en iyisiymiş. Bu görüşmeyi sürdürmek kolay iş değildi ve muhtemelen Tamara ile hiç konuşmaması gerektiği duygusundan kurtulamıyordu. Eğer Ayşe gelecek olsa o akşam pilavında çok fazla karabiber olacağına hiç kuşku yoktu. "Artık daha iyi olduğunuzu umarım Tamara hanımefendi," dedi ve Tamara'nın reçineyi emer ve çiğnerken çıkardığı sesi dinledi. Örtülerin ardında boğulmuş ince bir ses, "Beni öldürmelerine izin vermeliydiniz," deyiverdi. "Başka insanların güzel eyledikleri işleri yapmamış olmalarını dilememelisiniz," diye yapıştırdı. Ortada tartışma konusu olabilecek bir ilke meselesi olduğunda hep daha mutlu olan Abdülhamit. "Ne biçim bir hayatım olabilir ki benim?" "Ben de aynı şeyi merak etmiştim," diye itiraf etti Abdülhamit. "Aileme geri dönecek olsam beni öldürecekler," dedi Tamara. "Dilenecek miyim, mezarlarda mı yaşayacağım, köpek misali? Hem Selim de öldü." "Şunu unutmayın ki hemşire, badem ağacı kışın ortasında çiçek açar." "Hayat yok bana," dedi Tamara yumuşakça. "Üstelik öte dünyada da şeytanın ayağı boğazımda olacak." Abdülhamit şok geçiriyordu. "Böyle korkunç şeyler söylemeyin bakayım." "Suçluyum," sade bir beyandı. Abdülhamit elleriyle kulaklarını tıkadı. "Benim huzurumda söylemeyin bunu," diye bağırdı. "İşitmiyorum. Beni bir şahit haline getirmenize izin vermeyeceğim. Sizi men ediyorum." "Suçluyum," tekrarlamıştı. İmam aceleyle "sizi duyamıyorum," dedi ve aklına geliveren ilk popüler şarkıyı söylemeye koyuldu. "Kuş kafesidir evim, yatağım taştan benim, buymuş işte kaderim, sana su verdim ben, beni soldurdun sen, aman." İmam durdu ve ellerini kulaklarından çekti. Tamara suç der demez feryat figan yeniden çığırmaya girişti. "Aman!" hem de o sesle çıkması mümkün olmayan yüksek tonlar eklemecesine. Nefesi kesilince durdu ve Tamara'nın kıkırtısını bastırmaya çalıştığını işittiğinde azıcık gücendi. "Suç," dedi Tamara ve Abdülhamit başladı. "Aman!" Bitirip de nefesini düzeltmek için soluklanırken Tamara örtülerin ardında uğursuz bir sessizlik içinde yattı ve Abdülhamit onun kendisiyle oynamakta olduğunu kavradı. Sonunda Tamara, "Kendimi daha iyi hissediyorum artık," dedi. "Sesim de bülbülden farksız değil mi?" diye şakalaştı imam ve Tamara güldü. Bu noktada Abdülhamit Hoca ardında Nilüfer dışında birinin daha olduğunu fark etti. Omzunun üstünden bir göz attı ve hemen ayağa kalktı. Bu Rüstem Bey'di. Sessizce gelmiş sahilin tersiyle Nilüfer'in boynunu sıvazlıyordu. solunda yüksek konşlu çizmelerini kenarına vurup durduğu bir değnek vardı. Ve bıyığı yeni sürülmüş brilyantin sayesinde parlıyordu. Kuşağında iki tane gümüş saplı piştov ve bunlarla uyumlu bir yatağın bulunmaktaydı. Fesi tertemiz olup yeni fırçalanmıştı. Her zamanki kadar şık ve gururluydu. Ama Abdülhamit onun teselli kabul etmez bir durumda olduğunu görebiliyordu. ''Bu sizin at çok güzel bir at.'' diye bir söylendi Rüstem. ''Her zaman çok güzel olduğunu düşündüm. Böyle bir atı olan bir adamın mutlu olmak için bir nedeni var demektir.'' ''Gerçekten de iyi attır.'' diye kabullendi Abdülhamit. ''Ama kaprislidir. Ne var ki kaprisini bağışlıyorum ben.'' ''Tamara Hanım nasıllar?'' diye sordu Rüstem soğukkanlı görünmek için büyük bir çaba harcayarak. ''İyileşiyor, gençtir. Son iki haftadır bir hayli düzeldi. Ağrıları hala var.'' ''Demin güldüğünde,'' dedi Rüstem, ''gülüşünü ömrümde ilk defa işitmiş oldum.'' ''Güzel gülüyor,'' dedi Abdülhamit. ''Basamakları sizin için biraz para bıraktım,'' dedi Rüstem, ''zahmetlerinizin karşılığı olarak.'' Abdülhamit çok şaşırdı. ''Buna hiç gerek yoktu.'' Ama Rüstem bir elini kaldırarak onu susturdu. ''Biz henüz boşanmış değiliz. Erkek adam karısının masrafını karşılamak zorundadır.'' Bunu söylerken Nilüfer'in boynunu son defa sıvazladı. ''Gerçekten de çok güzel gülüyor.'' dedi ve başka bir söz etmeden çıktı. Abdülhamit uzaklaşan adamın arkasına baktı ve yürüyüşünün bilinçli vakarında bile yenik düşmüş bir şeyler olduğunu gördü. Bu arada Ayşe Tamara'nın iyileşmesiyle ilgili olarak kendi planlarını geliştirmişti. Katı kalpli biri değildi ama yapacak bunca iş varken ve imkanlar bu kadar darken düşmüş bir kadının bakımıyla ilgilenmek hatırı sayılır bir yük haline gelmişti. Tamara'nın yoldan çekilmesini özellikle istediğinden de değildi. Yalnızca hayatın normal şablonlarına ve ritimlerine geri dönülsün istiyordu. Elleriyle ağızlarını kapatıp hocanın Tamara'yı ikinci karı olarak alacağı veya yabancılara kiralayacağı şeklinde şakalar yapan dedikoduculara ve iftiracılara karşı da başını dik tutmakta zorlanıyordu. Sokakların karmaşası ve düzensizliği içinde yol alıp dolana dolana Polikseni'nin evinin arkasına vardı. Panjuru hafifçe tıklattıktan sonra terliklerini çıkarıp masif duvara oyulmuş nişin içinde aileyi iyi tanıyan herkesin bir bakışta kimin evde olduğunu kimin olmadığını anlayacağı biçimde yığılı duran her boydan ve her çeşitten ayakkabının arasına yerleştirdi. Başını pencereden uzattan Polikseni küçük bir sevinç çığlığı atıp ellerini çırparak ''Merhaba, merhaba'' diye bağırdı. Ayşe ile doğduklarından bu yana arkadaştılar. Çocukken tozun toprağın içinde birlikte oynamışlar ve birbirlerinin büyük babalarının dizlerinde hoplatılmışlardı. 6 yaşındayken neredeyse aynı anda difteriden ölüyorlardı. İki kadın her gün gerçekleşse bile bu türden buluşmalara mutlaka eşlik eden keyifli bir saçmalık coşkusuyla kucaklaştılar. Göğüs geçirip gülerek divanlara yerleştiler. Bir yandan fıstık yemeye, karpuz çekirdeği çıtlatıp çöpleri mangala atmaya, bir yandan da yarım düzine kadar çocuğun yanaklarını okşamaya koyuldular. Ayşe filoteyi kollarına alıp öyle sıkı sarıldı ki kızcağızın yüzü buruştu. ''Ama ne pis şeysin sen böyle lalem benim'' diye çocuğu hoşgörüyle azarlarken baş parmağının ucuyla da yüzündeki kiri sert sert ovalıyordu. ''Her şeye sokuyor burnunu'' dedi Polikseni. ''Çok yaramaz bu.'' ''Çok güzel ama hiç bu kadar güzel çocuk görmedim vallahi.'' ''Herkes öyle diyor'' diye kabullendi Polikseni. ''Annesine çekmişti ondan.'' Polikseni kendini beğenmiş bir ifade takınıp üstüne başına çeki düzen verir gibi yaptı. Ayşe güldü ve arkadaşının elini okşadı. ''Tabii ki çekmiş, tabii ki çekmiş'' dedi ve küçük kızı sevgiyle mıncıklamaya devam etti. ''Ah öyle güzel, öyle tatlı ki kucaklamaya doyamıyorum. Şöyle bir sıksam elimde kalacak.'' ''Aman dur dur'' dedi Polikseni. ''Zaten kendini beğenmişin teki. Hani her su birikintisinde durup kendine hayran olan cinsinden. Aynaya bakacak kadar boyu uzadığında Tanrı yardımcımız olsun.'' ''Küçük İbrahim'in buna aşık olduğunu duydum'' dedi Ayşe. ''Küçük prensesimizin bir hayranı varmış'' diye bağırarak Filoteyn'in yanağını çimdirdi. ''Zavallı küçük oğlan, sevdadan gözü dönmüş durumda. Bu nereye giderse o da orada, gölge gibi sadık.'' ''Ne tatlı, bir gün evlenirler bakarsın.'' Bir öksürük Ayşe'ye Polikseni'nin yaşlı büyük babası Sokrates'in köşenin karanlığına yerleşmiş olduğunu haber verdi. Her zamanki gibi yıkılmaz bir kaya gibiydi ama ancak bir tek düşünce dizisini izleyebiliyordu. Dikkat et diye uyardı Polixene. Sotto voce. Dipnot alçak sesle. Yaşlı köpek konuşmasını yine yapmak üzere. 94 yaşındayım ben, biliyor musun dedi adam çatlak ve titrek sesle. Kıvrık parmaklarıyla tesbih boncuklarını çekiyordu. Ayşe adama yaklaştı ve yaşlanmış, kağıda benzemiş elini saygıyla öptü. Ah dedeciğim, 94 yıl ne kadar olağanüstü.
12 tane çocuğum var.
Ah Sokrates dedi, olağanüstü.
Ve 60 tane torunum var.
Deme, çok olağanüstü.
Ve 120 tane büyük torunum var.
Ah dedeciğim.
Ve hatta 20 tane de büyük büyük torunum var.
Polixeni gülümseyerek Ayşe'yi dürtükleyip fısıldadı. İşte başlıyor. Yaşlı adam öne doğru eğilerek.
Ve bil bakalım nedir dedi.
Bilmiyorum dedeciğim dedi Ayşe bütün vazife şinaslığıyla. Yaşlı beyefendi melekler gibi güldü. Omuzlarını salladı ve
hepsi de bokun soyu dedi.
Ayşe ile Polixeni aynı anda güldüler ve yaşlı adam tatmin olarak ışıldadı. Birkaç günlük çalı gibi beyaz bıyık ve sakalın çevrelediği dudakları fiilen kulak memelerine kadar yayıldı. Üstüne mavi boncuklar dolanmış bir parmağını kaldırıp Polixeni'yi göstererek
''Bu da benim latife ettiğimi zannediyor'' dedi
ve bir kere daha sonsuz sayıda tekrarlanan anılardan ibaret olan alacakaranlık dünyasına geri çekildi. Zavallı yaşlı köpek dedi Polixeni. Sokrates o son bölümü ilk kez ilave etmiş olduğundan biraz hezimete uğramış idi. Dışarıdan kuşlardan çıkması mümkün olmayan olağanüstü bir dalga halinde çok gür ve çok canlı kuş sesleri duyuldu. Ayşe'nin kaşları yukarı kalktı, elini pencereye doğru sallayınca bileğine doğru inen bilezikleri ahenksizce çıngırdayan Polixeni, Mehmetçik ile Karatavuk yine testi düdüklerle birbirlerini çağırıyorlar dedi. ''Ne çocuklar ama?'' diye bağırdı Ayşe. ''Mehmetçik kırmızı gömleğiyle Mehmetçik taklidi yaparak koşturuyor. Kara tavuk kara gömleğiyle kara tavuk taklidi yapıyor. Bir gün bir tanesi ağzında o düdüklerden biriyle yere kapaklanacak ve haydi sana dişlere elveda.'' ''Dişin hiç olmasa daha iyi aslında.'' diye konuştu Polixeni. ''En iyisi hepsini çektirip kurtulmak.'' Neyse dedi Ayşe kendi düşünce katarını izleyerek. ''Eğer çocukken deliler gibi koşturup bağırmazsan başka ne zaman yapabilirsin ki bunu?'' Polixeni aniden sordu. Peki zina eden kadın ne yapıyor? Ne zaman bitiyor işin onunla? Şunu söylemek zorundayım ki sen bir evliyasın. Yani ne olacak ki şimdi ona? Gidebileceği tek bir yer var dedi Ayşe ama bunu farkında mıdır bilmiyorum. Ne kadermiş ama ne var ki bunu hak etmediği de söylenemez. Kötü bir kadın değil dedi Ayşe.
Kötü değil mi? Yaptığından sonra mı?
Yani içinde kötülük yok. Yine de başka bir çıkış yolu göremiyorum. Bunu ona ben söylemek zorunda kalacağım diye de dehşete düşüyorum. Polixeni dudaklarını büzerek öneride bulundu. Kendi kendine akıl etmesi de çok mümkündür herhalde. İnşallah dedi Ayşe umutla ve ardından sordu. Dinle, bana yardım edebilir misin bu konuda? Küçük bir iyilik isteyebilir miyim senden? Gelip bir orospunun bakımıyla uğraşmak istemiyorum. Eğer isteyeceğim buysa benden ona dokunmamı isteme. Hayır hayır, bakire Meryem Panagia'dan benim için bir dilekte bulunmanı istiyorum. Bak işte parası da burada. Kuşağının içini araştırıp birkaç para çıkardı. Benim adıma bir mum satın al ve o mumu yak. İkonayı öp ve Panagia'ya Tamara Hanım'ı çabucak iyileştirmesi için yalvar ki hayatımı geri alabileyim. Aramızda kalsın ama yani kimseye söyleme sakın. Çünkü söylersen eğer ölürüm. Abdülhamit'in onunla bu kadar çok konuşması beni endişelendiriyor. Güldüğünü işitiyorum ve endişeleniyorum. Bir kadın kendisini eğlendirdiğine inanmasını sağlayarak bir erkeğin kalbini kazanır.
Ah bu kocalar diye bağırdı Polixeni. Tanrı biz kadınlardan nefret ediyor olmalı.
3-5 kuruş aldı ve sehpanın üstüne fıstık kasesinin yanına koydu. Merak etme Panagia'ya gideceğim dedi. Acaba sen de evliyanın tekkesine bir çaput bağlayıp büyük büyük babamın bu şakayı yapmaktan vazgeçmesini dileyebilir misin?
''Kendi çaputunu kendin bağlayabilirsin.'' dedi Ayşe. ''Herkes bağlıyor. Biliyor musun bir keresinde Yahudilerden birini bile gördüm çaput bağlarken. Hani Ermenilerle aynı sokakta oturan biri var ya, gözleri bir tuhaf olan, onu. Evliya da şart değil, Hristiyan azizlerinden biri de olabilir.''
Durakladı ve sesine yalvarır bir ton katarak sordu. ''Peki şimdi yapar mısın?'' Böylece iki arkadaş kol kola girip bakirelerin ve çocukların koruyucu azizi olan Aya Nikola Kilisesi'ne gittiler. Ve Ayşe dışarıdaki merdivenlere oturup güneşin altında incir yiyerek küçük ırmağın içinden geçip ileride denize kavuştuğu vadiyi seyretmeye koyuldu. Uzak geçmişte aşağıda gururlu gemiler ve ticaret mallarıyla dolu bir liman olduğu ama sonra Körfez'de bir kum dilinin ortaya çıktığı ve ırmağın tıkandığı, ticaret kaybının tazmini olarak geride ince bir tabaka alüvyonlu toprak bıraktığı söylenirdi. Abdülhamit orada küçük bir tarla kiralamıştı Rüstem Bey'den ve her gün gidip ürünü basan dik kafalı kaplumbağaları topluyor ve başka yere götürüyordu. Hepsini bir çuvala doldurup atına yükler ve geri gelmezler umuduyla yamacın öte yanına taşırdı. Ayşe bu kadar iyi bir adamla evlenmiş olmanın hiç de kolay olmadığını düşündü. Çünkü iyi ile akıllı arasında çok fark vardı. Akıllı bir adam kaplumbağalara ve düşmüş karılara karşı düşünceli davranacak diye zamanını ziyan etmezdi. Polikseni kiliseye girip istavroz çıkardı, ikonayı öptü, Ayşe'nin bozuk paralarını kutuya koydu ve bal mumundan yapılmış ince uzun bir mum alıp kumla doldurulmuş gümüş kasenin içine oturtmazdan önce başka bir mumdan yararlanarak onu yaktı. Tekrar istavroz çıkardı ve ikonayı seyretti. Bizzat Aya Luka tarafından boyandı ve Aya Nikola'ya ait olduğu söyleniyordu. Altın ve gümüşle o kadar çok kaplanmıştı ki artık bakire ile çocuğun yalnızca yüzleriyle elleri özgün renklerini muhafaza ediyordu. Özellikle sevecen bir panagia Glycophilusa'ydı. Tatlı yüzlü kahverengi gözlü altın haleli bir Meryem. Kollarını annesinin boynuna dolamak üzereyken resmedilmiş çocuk İsa'yı dirseğinin kıvrımıyla destekliyordu. Üst köşelerin her birinde simaları iyilikten mest, kolları göğüslerinde çaprazlanmış birer melek dua etmekteydi. Bu portre o kadar etkileyici ve mucizeleri öylesine çoktu ki, yüzyıllardır sadakat ilham ediyor olması hiç de şaşırtıcı sayılmazdı. Polikseni dudaklarından bir dua dökülene kadar kısa bir süre için görüntüye tapındı. ''Tatlı Meryem Ana'' diye başladı. ''Ayşe'nin derdine derman ol. İmansız olsa bile ama iyi bir imansızdır ve sana güveniyor. Bu da kötü bir şey değil, değil mi? Lütfen haberi ona, Ayşe vermek zorunda kalmadan Tamara Hanım ne yapması gerektiğini anlasın. Çünkü bu çok korkunç bir şey olur. Lütfen hepimiz için dua et, çocuklarımı gözet ve bu öpücüğü kabul et.'' Polikseni öne doğru eğilip ikonayı bir daha öptü ve gün ışığına geri döndü. Gözlerini kırpıştırdı. Ayşe sordu. ''Seni işitti mi acaba?'' İki hafta sonra bir cuma günü Ayşe Tamara'yı Nilüfer'in ahırından çıkardı. Tamara ayakta zor duruyor, sendeliyordu. Yaraları yüzünden olduğu kadar umutsuzluktan ve başına geleceği sezdiğinden ancak başka bir tercih imkanı olmadığını biliyordu. Ayşe'nin dirseğinden tutarak kendisine yol göstermesine izin vermişti. Ayşe ne sağına bakıyordu ne soluna. Yönetilen bakışları, uzatılan parmakları görmezden, yorumları duymazdan geliyordu. Ayşe ile Tamara geçerken insanlar yaptıkları işleri bırakıp gözleriyle izlediler. Ayşe ve Tamara yanlarından geçip gittikten sonra peşlerine takıldılar. Öyle ki sonunda neredeyse bütün kasaba halkı cenaze izler gibi iki kadının ardına düştü. ''Tamara Hanım geçiyor.'' diye bir fısıltı dolaştı. Ayşe'nin yanında gözleri utançtan yere dikili ağır ağır ilerlerken başına yüzünü tamamen gizleyen ağır bir şal örtmüş olduğu halde herkes Tamara'yı tanımıştı. Genç kadının hali herkesi duygulandırmış ve kasabanın taşlarına bir keder çökmüştü. Tıpkı rüzgarın Arabistan'dan estiği günlerde çöken ince beyaz toz gibi. İki kadın ile sessiz kalabalık Ermenilerin yaşadığı sokaktan geçip ihtiyar adamların çınar ağaçlarının altında Azrail'i bekledikleri meydana çıktılar. Taşlama esnasında Rüstem Bey'in sırtını dönerek oturduğu kuyunun yanından geçtiler. Abdülhamit Hoca'nın namaz kıldırdığı iki minareli caminin yanından geçtiler. İskender'in altında çömleklerini yaptığı derme çatma korunağın yanından geçtiler. Hristiyan kiliselerinin kirişlerinde bir baykuşun tünediği en küçüğünün yanından geçtiler. Hristiyan ölülerinin şarapla yıkanmış kemiklerinin muhafaza edildiği kemikliğin yanından geçtiler ve sokağın keskin bir köşe yaparak döndüğü ve en sonunda bir başına duran düz çatılı, fasadı sarmaşık gülü kaplı, karanlık iç mekanları gizlesin diye pencereleri kafesli eve vardılar. Genel evin dışında Ayşe ağır kapıyı tıklattı. İnsanlar saygılı bir mesafede sessizce bekliyor, erkekler ağızlar kilitli gözlüyor ve kadınlar başlarını yana döndürmüş, sanki bu jest kendilerini koruyacakmış gibi çarşaflarıyla ağızlarını örtmüş izliyorlardı. Kapıda baş hizasında dökme demirden küçük bir ızgara bulunuyordu ve birdenbire gıcırdayarak açıldı. Bunun açılmasıyla dışarıya ağır bir tütün ve esmer amber, günlük, limon yağı, misk, paçuli kokusu taştı ve bir de sürme çekilmiş bir çift hüzünlü gri göz baktı. "Hoş geldiniz," dedi alçak bir ses. "Tamara Hanım'ı getirdim," dedi Ayşe. Bin pişman ve kınalı bir parmak ızgaradan gel etti. Tamara yaklaştı. Ayakta durabilmek için bir elini kapıya yasladı. Yüreğindeki korkutucu gümbürtüyü görmezden gelmeye çalıştı ve sempatik gri gözlere yalvarırcasına baktı. "Ne istiyordunuz hemşire?" dedi alçak ses. "Bir sığınak," diye fısıldadı Tamara. Genel ev kadını içini çekti ve "Hemşire, biz de sizi bekliyorduk," dedi. 24. Bölüm. Ben Filotei 5. Horta ararken çok uzaklaşmışım. Yılın belli bir zamanı olduğundan hemen hemen hiç horta yoktu. Aramaya öyle dalmışım ki nerede olduğumu unutmuşum. Birden çok korktum çünkü bir ses duydum ve Markala veya başka bir şeytan olduğunu sandım. Çünkü şeytanlar ıssız yerleri severler ama sadece İbrahim'miş. Bir kayanın üstüne oturdum çünkü şeytandır diye çok korkmuştum ve şeytanlar aklımdaydı. Çünkü bir tanrının görünme yortusunun ertesi günüydü. Şeytandan ve kirden arınmak için Sifotis'i yeni yakmıştık. Babamın eviyle İskender'inkinin kapı mandalları arasına gerdiler halatı ve kediyi bir kavanoza hapsedip kavanozu halatın orta yerine astılar. Sonra halatın bir ucunda dikenler ve ince dallarla bir ateş yaktılar. Sonra halat koptu, kavanoz düşüp parçalandı ve kedi serbest kaldı. Sifotis'ten işte böylece kurtulundu ve herkes korların etrafında dans edip şarkı söyledi. Sonra erkekler kömürleri alıp kapı kapı dolaştılar, herkesin evine ve ahırına bir parça duman saldılar. Sonra erkekler hediyeleri topladılar ve İbrahim duman salan erkeklerin peşine takılmıştı. Bizim eve gelip nasılsa kimsenin bakmadığı bir anda elini göğsüme koymayı becerdi ve ben görürlerse diye utancımdan bayılacaktım neredeyse. İşte böylece haçın suya atıldığı yortunun ertesi güne dışarı çıktığımda o da kayalara gelince sırtımı döndüm ve onunla konuşamadım. Israrından vazgeçip gittiğinde pişman olmadım da değil ama kayanın tepesine çıkıp gidişine baktım. O da arkasına bakıp beni gördü. Yakalandığım için utandım ama o yalnızca kendine özgü o küçük el hareketini yapmak için elini kaldırdı ve yoluna gitti. 25. Bölüm. Smirna yolculuğundan hikayeler. Mayıs ayında hava fevkalade güzeldir ama bazen de günler aşırı sıcak olur. Yollar yolcuların gözlerini ve burun deliklerini tıkayan ince beyaz tozu üretmeye başlar ve atların böğürleri terden yapış yapış hale gelir. Denizin üstünde de toz bulutları oluştuğundan Rodos kar yalıların gözünden saklanır. Kilikyalılar da aşık olmadan gitmeyi kimsenin göze alamadığı o adayı Kıbrıs'ı gözden yitirirler. İlkbahar çiçekleri o tarihlerde solmakta, bölgeye çok önceden varmış olan sırtları kızıl çekirge kuşları, yuva kurdukları ağaçların sivri dikenlerine takılan böceklerle beslenmektedirler. Geride kalan birkaç kurt, haydutlar, eşkıyalar ve vahşi geyikler, taze otların büründüğü Toros dağlarının bir avuç karla kaplı zirvelerinin eteklerine çekilirler. Mart ayında yağmurlar yağmaya devam eder. Geceler soğuktur. Yollarda kırmızı ve gri yapışkan çamur birikintileri oluşur ve El Hossom adı verilen rüzgar 8 uzun gün boyunca bahar fırtınası estirir. Otlaklarda sivri uçlu demir tasmaları boyunlarında devasa Sivas Kangal mastıları, ince zekalı vaşaklar ve umutsuz kurtlarla gece muharebelerine girişirler. Beyaz karınlı, yeşil bacaklı çulluklar henüz kuzeyin bataklıklarına ve ormanlarına geri dönmemişlerdir. Nisan ayında günler parlak, sakin ve sağanaklar daha tatlı olur. Bu yüzden de Rüstem Bey silahlı maiyetiyle birlikte ünlü imansız kenti Smirna'ya yolculuk edeceğinin duyulmasına izin verdiğinde böyle korunmalı bir yolculuk fırsatının üstüne hırsla atlayan pek çok insan oldu. O günlerde taşra esas itibarıyla asker kaçaklarından oluşan haydutlarla doluydu. Süper güçler tarafından kotarılan entrikalarıyla Balkanlardaki o çok eski türbülans, Osmanlı Devleti'ni yoksullaştırıcı, bereleyici ve moral bozucu bir savaştan ötekine sürükleyip duruyordu. Askere yazılmış olanlar evlerinden yüzlerce kilometre uzakta, pislik içinde ve düşmanca yerlerde sayısız yıllar boyunca hizmet ederken, kadın milleti de çiftliklerini ve evlerini tek başlarına çekip çevirmek gibi umutsuz bir çaba uğruna sağlıklarından oluyorlardı.
Kaderin bir felaketten ötekine savurduğu erkekleri bekleyen yüz binlerce Penelope vardı ve bir kısmı sonsuza kadar bekleyecekti. Daha da beteri, Hristiyanlar eşit haklara kavuşmuşlardı ve artık geçmişte olduğu gibi askerlik hizmetinden muaf tutulmuyorlardı. Dolayısıyla Anadolu'nun yaban yerleri zulmetme sanatında fazlasıyla usta ve hepsi de hırsız olan kanun kaçaklarıyla kaynıyordu. Gerçi jandarma ve ara sıra da İstanbul'dan düzenlenen askeri seferler bunlara rahat veriyor değillerse de ana yollarda yalnız yolculuk etmek kimse için güvenli sayılmazdı. Bu yüzden de Rüstem Bey ilkbaharda Smyrna'ya gitme kararı alınca böyle bir fırsat çıkmasını bekleyen yığınla ufak tefek iş ve görev olduğu anlaşıldı. Rüstem Bey kimseye neden gittiğini söylememişti. Bu erkeklerin yüreklerine herhangi birine açıvereceği bir dünya değildi. Ve zaten ağanın sırlarını paylaşabileceği biri de yoktu. Ancak işin esasında Rüstem Bey bir kadın arıyordu. Tamara ile birlikte olduğu kısa süre ona bir erkekle bir kadın arasında nelerin olabileceğine dair ipuçları vermişti. Ve yüreği, midesi, beli, boğazı kendine bile dile getiremediği bir arzuyla yanmaktaydı. Kaynaşabileceği birine ihtiyacı vardı. Kendisinin üstünde yalnızca patates, yabani ot ve ihmal edilmiş soğanların yetiştiği, fakat gerçek bir bahçıvanın kameriyelerini asmalarla donatmayı başarabileceği, tatlı diliyle toprağında laleler yeşertebileceği bir bahçe olduğunu biliyordu. Romantik bir aşk peşinde olduğunu söylemek fazla yalın olurdu. Zira Rüstem Bey'in asıl aradığı kayıp olan öteki yarısıydı ve bazen öyle olduğunu düşünsek de bu ikisi aynı değildir. Rüstem Bey eğer kendisine hareketleri eğlendirici, müzikte başarılı, dudakları kırmızı, teni açık renk, fiziksel aşk tekniklerinde kusursuz ve hevesli bir Çerkez metres bulabilirse hayatının bambaşka bir yola sapacağına inanıyordu. Her gece bülbüllerin bastırılması imkansız şakımalarını dinleyerek işkence içinde uykusuz yatıyor ve hayalinde yüzü ve kolları odasını ay gibi parlatacak Çerkez odalığı kollarını alıyordu. Smyrna'ya kendisine bir yığın saat, rugan, iskarpinler, birkaç siyah pantolon, en iyi kalite bir İstanbul'in redingot ve yeni bir kırmızı fes almaya gidiyordu. Smyrna'dan trenle İstanbul'a devam edecekti. Oraya vardığında torbalı şalvarı, yeleği ve silah dolu kuşağıyla bir taşra ağası gibi giyinmeyecekti. Başkente kırkılmış bıyığıyla tepeden tırnağa modern bir beyefendi olarak varacak ve geriye kendi konumuna uygun, vilayette saatin kaç olduğunu her daim bilecek tek kadın olacak bir güzelle dönecekti. Eğer Allah gerçekten olağanüstü bir kadın bulmasına izin verirse, kasabanın güney ucuna yeni bir cami yaptırmaya ve bakımını da üstlenmeye karar vermişti. O sabahın erken saatlerinde hayvanları, azıkları ve yatak denkleriyle birlikte birçok yolcu biriktiğinden meydan arı kovanı gibi uğulduyordu. Alacaklarının küçük bir bölümü karşılığı eşeğinin sülük ürününü taşıması için kar getiren Ali ile anlaşmış olan sülük toplayıcısı Muhammed gibi sıska ve kaslı çömlekçi İskender de yolculuğu yaya olarak yapacaktı. Ailesiyle birlikte meydandaki bir çınar ağacının artık damı da olan bir uzantısı ve doğru düzgün bir kapısı bulunduğu için parlayan geniş kovuğuna yerleşmiş olduğundan Ali'nin bu toplaşma için çok yol gelmesi gerekmemişti. Ermeni aktar kasabanın en cin fikirli tüccarlarından Sinsi Levon, kış boyu gerçekleştirdiği yüzün yarısı kadar küçük ama dikkatli pazarlık sonucu biriktirmiş olduğu ilaç, iksir, kozmetik ve afrodizyak karşılığı satacağı malları 3 deveye yüklemiş olarak gelmişti. Burnu her zamanki gibi akan ve kırmızı olan kuşçu Stamos, içinde bir çift fevkalade renkli arı kuşu bulunan bir kafes taşımaktaydı. Kuşların tüyleri yeşil, kuru yaprak rengi ve sarı tonlarındaydı. Uzun gagaları gri, göğüsleri ege mavisi ve göz şevreleriyle gerdanlıkları siyahtı. Smyrna limanına dizilmiş büyük evlerin birinden yüksek bir fiyat kopartabilirse, yolculuk sırasında zamanını, kuşların yemeden önce didikleyebilecekleri böcekleri bulmak uğruna, uçurum kıyılarındaki vahşi bitki örtüsü içinde zaman harcamanın değeceğini düşünmekteydi. Ölü böceklerin kuşları hiç de ilgilendirmediğini keşfetmişti. Kuşlar yaşadığı sürece zenginlerin hizmetkarlarının dışarı çıkıp canlı böcek aramak zorunda kalacaklarını düşünmek de onu güldürüyordu.
Baskalos Leonidas da yolculuğu yaya yapacaklardandı. Kısa bir süre sonra ayaklarının nasıl korkunç bir biçimde su toplayacağını ve yorgunluktan nasıl perişan olacağını daha şimdiden hayal edebiliyordu. Fazlaca karşılıklı sevgi söz konusu olmamakla birlikte ailesini ziyaret etmeye kararlıydı. Daha da önemlisi tüm amaçları yüzyıllarca önce Osmanlıların istila ettikleri toprakları tekrar Yunanistan'a katmak olan ve bu nedenle bin bir türlü Bizans entrikaları çeviren gizli komplo örgütünün toplantısına katılacak olmasıydı. Britanya artık Fransa tahtı için yas tutmayabilir, İspanya Hollanda üstüne hak iddia etmek doğrultusunda bir projeyle hiç ilgilenmeyebilir ve Portekiz'in Brezilya'ya yönelik hırsları kalmamış olabilirdi. Ama geçmişin geçmişte kalmasına izin vermeye güç yetiştiremeyenler de vardı. Bunların arasında Kosova'nın kaybına hep takacak Sırplar ile Bizans'ın kaybına hep takacak Yunanlar da bulunuyordu. Leonidas da böyle düşünenlerden biriydi ve hiç de yalnız değildi. Yunan dünyasının başkenti olarak eski yerini alacak olan güzel bir Konstantinopolis vizyonu ile yanıp tutuşuyor ve böylesi güzel vizyonları olan herkes gibi onunki de kendi halkının ve kendi dininin ve kendi yaşama biçiminin başkalarınınkinden üstün olduğuna ve dolayısıyla herkesin bu yolu benimsemesi gerektiğine yüklem yapıyordu. Leonidas kadar önemsiz bile olsalar bu gibi insanlar büyük fikirler adına kıyma haline getirilmiş, etten oluşmuş, gamlı, devasa bir yapıdan başka bir şey olmayan tarihin motorlarıdırlar.